Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Hoamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Bugün bize bir çağrı var. Neden bir çağrı var? Uzunca bir süredir, neredeyse 5 senedir atılan bir gelgel aslında bu amiyane tabirle. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bugün yayının başlığında anlattığım gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun genel başkanı olan Tayyip Erdoğan için siyaseten çıkış noktası olarak görülen bir kavram. En basit haliyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dünya hükümlerine din hükümlerinin geçerli olmaması şeklinde tanımlanabilecek olan laiklik tehlikesi tehlike olarak görülüyor bazıları için doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi için ilk görüldüğü anda yok edilmesi gereken bir düşman ve bugün oy konsolidasyonu içinde AKP lideri tarafından kullanılıyor. Biraz bugün bunun üzerinde duracağız. Ama yayını paylaşacağız demiştim ya, ben de yapayım aynı şeyi. Sosyal medya üzerinden çağırayım herkesi ve gelsinler, hep birlikte oturalım konuşalım. Şimdi bu laiklik hikayesi hepimizin içinde aslında uzunca bir süredir devam eden bir mücadeleyi de simgeliyor. Neden? Çünkü sağ iktidarlar boyunca, yani bizim çok uzun olmayan devletler tarihi açısından tabii düşünüldüğünde çok uzun olmayan bir politik yaşamımız var. Çok partili bir siyasal hayatımız var. Yani hepsini ittirseniz, toplasanız daha 75 yılı tamamlayabilmiş değiliz. Ve böyle baktığınız zaman da geldiğimiz nokta aslında epeyce ileri bir nokta olarak görülebilir pek çok insan için. Çünkü Cumhuriyet'in bir savaşla kurulup kazanılmasının ardından bir parça Cumhuriyet'i kuran kadroların toplumsal temellerinin çok oluşmamasını, olmasına rağmen topluma hakim olmasını istedikleri düzenin yayılmasıyla birlikte içeriden o kımıldanmalar hiçbir zaman bitmemiş. Yani çok partili siyasal hayatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye geçişle, ki daha öncesinde de var, bugün yayının içinde birkaç cümleyle değineceğiz onlara da, o geçişle birlikte aslında laikliğin toplumsal hayata çok uygun olmadığı yönündeki söylem toplumsal desteğin fazla olmasına rağmen birer nüve olarak atılmış aslında. Ne zaman patlayacak, ne zaman neresinden çıkartılacak ve her zaman bunu bir tehlike olarak gören, kaldırılması gereken bir, ortadan kaldırılması gereken bir düşman olarak gören sağ zihniyet bugüne kadar sürüklemiş hikayeyi. Bugün benim iddiam bu, bambaşka bir yerden tartışılıyor, tartıştırılmaya çalışılıyor aslında. Bugünün iktidarı için artık 20 yılın sonunda can çekişen bir iktidarın, yani toplumsal desteğinin, oy oranının, hatta liderinin oy oranının bile bugüne kadar tam tersi söyleniyordu biliyorsunuz. Ben de söylemiştim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tane ve sarsılmaz ve değişmez ve değiştirilemez tek bir inisiyatif sahibi lideri vardır. O da Tayyip Erdoğan'dır. İkincisi düşünülemez, akıldan bile geçirilemez. Bugün Erdoğan'a olan desteğin bile düşmesinin temel gerekçesi aslında buradan toparlanmaya çalışıyor. Ama istedim ki bugün şu laiklik ilkesi nedir? İnsanlar neden bunun üzerinde bu kadar bilmeden bağırıyorlar? İddiayla söylüyorum. Bilmeden bağırıyorlar. Biraz bunu konuşalım. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ki biliyorsunuz kendisinin aslında dinle Diyanet'te çok alakası yoktur. Yani camide siyaset yapılmasına ses çıkarmaz örneğin. Örneğin bu ülkede insanların birden fazla maaş almasını ağzını açmaz, kul hakkı yemektir demez, devletin parası nasıl toplanıyor, kimlere dağıtılıyor diye sorgulamaz. Camide siyaset yapılmasına izin verir ama onun dışında mesela İmam Hatipliler Derneği'nin 18. Genel Kurulu toplantısında konuşurken şu tarz cümleler kurabilir gönül rahatlığıyla. Bugün bu cümlelerle başlayalım. Çünkü tartışma nereden çıktı bir parça bilinsin. Hani inanç sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var ya, benim anlayışım. İnanç işte insanla Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya, ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar. Adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir. Bir kere baştan söyleyeyim. Evet, ben tam, aynen, koşulsuz olarak bunu istiyorum. Üstelik benim istediğim hikaye, yani evine yansımasın, tam tersine özel hayatın mahremiyeti konusunda ne kadar hassas olduğumuzu, hepimizin aslında ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. İnsanların kendi dünyalarında, aile hayatlarında ne yaşadığı hiç kimseyi ilgilendirmez. Böyle bir tartışma işi başka bir noktaya sevk etmek için kullanılan çok bilinçli bir cümle. Altını çizelim. Burada yani ticaretine yansımasın, yargısına yansımasınla ailesine yansımasın arasında çok büyük bir hinlik var. Önce bunu söyleyelim. Evet, ben tam bunu istiyorum. Ve bunu istemek sanki yanlış bir şeymiş, sanki sakat bir düşünceymiş. Sanki siyaseten hani Tayyip Erdoğan'ın çok sık kullandığı hainlik sınıfına giren bir düşünceymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu lütfen herkes kafasına yerleştirsin. Bunun karşısında olmak kesinlikle böyle bir durum değil. Evet, tam da bunu istiyorum. Yüksek sesle de söylüyorum, size de tavsiyem bu. Yüksek sesle söyleyin. Çünkü bugünkü tartışma yeni bir tartışma değil. 1950'lerin ortalarından itibaren hani siz isterseniz bir odunu bile iktidara getirebilirsiniz anlayışının geldiği yer burası. Çünkü buradan bakılan şey çoğunluğun iktidarı değil, sadece çokluğun iktidarı. Oy olarak bir yere gelmiş insanların istedikleri gibi at oynatabilmesinin önünü açmak. Öyle bir ön açma ki bu, mesela bütçeden aldığı payın, Diyanet'in bütçeden aldığı payın, önümüzdeki 3 yıllık döneme sari olarak ortaya çıkartılan yeni orta vadeli programın içinde ne kadar artırıldığını görüyorsunuz. Milyarlarca liradan, eski hesapla milyarlarca liradan, yeni hesapla katrilyonlarca liradan bahsediyoruz. Karşılığı? Toplumda tek bir din sınıfına, tek bir din bölümüne, tek bir mezhebe hizmet eden, bunu da açıklıkla söyleyen, mesela ülkede Alevileri görmezden gelebilen, çok rahatlıkla üstelik bunu yapabilen bir kurumun başındaki insan rahat rahat at oynatıyor. Hayır, böyle bir şeye müsaade etmek mümkün değil. Bu sadece dini anlamda değil karşısına çıkılması gereken bir gerekçe. Onu anlatacağım zaten. Tam tersine siyasal olarak işletilmeye çalışılan yepyeni bir sistemden bahsediyoruz. Şundan bahsetmeyeceğim. O 28 Şubat kafasına girip o irticacı, bu bilmem neci falan filan, geçin bunları. Onların ülkeyi getirdiği yer ortada zaten. Geçen 25 yıl bu yüzden kayıp. Ama bizim konuşacağımız bu değil. Devletin içine laiklik ilkesinin nasıl girdiğini, nereden kaynaklandığını bilirsek, bunun, bu söylemin karşısında olmanın gerekliliğini bir kez daha rahatlıkla anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Ve bugün siyasal anlamda oy konsolidasyonu bir araya getirilmesi için kullanılan yepyeni bir argüman bu. O kadar da net bir argüman, o kadar net bir söylem ki aslında. İnsanlar bunu Diyanet İşleri Başkanı üzerinden aklayarak partisinin ismini yıllardır AKP değil AK Parti olarak insanlara dayatmaya çalışan bir siyasal zihniyetin ürünü olduğunu görmüyorlar. Biraz bundan konuşalım. Bu hilafet kavramına girmeden elbette olmayacak bu hikayeyi anlatabilmek. Çünkü hepsinin temelinde böyle bir özlem yatıyor aslında. Yani 100 yıla yaklaşan bir intikam mücadelesi, uzun süreli bir intikam ama yanlış yerden alınmaya çalışılan bir intikam. O kadar çarpıtılmış bir tarih anlayışı içinde, üstelik o kadar açıkken, yanlış yerden bilinçli olarak yürütülüyor ki bu tartışma, tam doğrusunu insanların önüne koymak zorundayız. Mesela hilafet kavramından bahsedilirken insanlar her zaman işte ya bu Sultan Selim'le ilişkilendirir. Yani Mısır seferinin ardından Abbasilerin elinden hilafetin alınarak Osmanlı'ya getirilmesi. Halbuki 1. Murat zamanından beri yani bütün dünyada Müslümanların lideri, biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in ardından aslında devlet başkanlığı açısından kullanılan bir kavramdır. Ve 4 halife devrinin ardından, hani seçimle iş başına gelen 4 halife devrinin ardından ciddi anlamda bir dağınıklık sergiler bu kavram. 1. Murad'ın da kullandığı bu kavram Yavuz Sultan Selim'le kati bir hüküm içerir ve Osmanlı Devleti'nin umdesine alınır. Buradan sonra sürekli olarak o kullanılır. Nereye kadar? İşin en çarpıtılan bölümü bu. Yani ne kadar hince kullanıldığını buradan anlayın diye söylemeye çalışıyorum. Mesela Sultan Vahdettin'in hilafet kavramını bir İngiliz zırhlısına binip kaçarken nasıl anahtarla birlikte, İstanbul'un anahtarıyla birlikte teslim ettiği anlatılmaz. Çünkü öyle bir durumdur ki bizde aslında anayasa tarihi açısından bakmayı gerektirir. Çünkü anayasa tarihi içinden girmezsek buna, burada bu topraklarda var olan kanun hükümleri içine nasıl yerleştirildiğini anlayamayız. Neden bugüne kadar kullanıldığını, hilafet kavramının neden 1924 yılıyla birlikte vazgeçildiğini anlayamayız. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki yani ilk anayasa bu değil ki 1924. Doğrudur. 1921 anayasasında yok bu kavram. Zaten size başka bir gerekçeyle anlatmıştım. Bir kez daha söyleyeyim, sevgili Murat Sevincin ve Dinçer Demirkent'in birlikte hazırladıkları 1921 anayasası kitabı gerçekten son derece önemli bir kitap. İncecik ama hayatınızın içinde olması gereken bir kitap. 25 maddelik kısa bir anayasa olan Ve aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı hükümleri içinde devletin kanunsuz kalmaması çok daha önceden 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in çok daha öncesinde devletin anayasal bir zemine dayanması çalışmalarını ortaya koyan 1921 Anayasası devletin dini üzerinden bir tanım yapmaz. Oysa 1876'da yani Kanuni Esasi'nin içerisinde böyle bir hüküm vardır. 11. maddesi der ki Devleti Osmaniye'nin dini İslam dinidir. Bu o günün çağ gerekleri anlayışı içinde belki bir yere konumlandırılabilir. Çünkü böyle bir şeyin anılması bir yandan dünyada Fransız Devrimi ile birlikte o gelişen yeni düşünce akımlarının içinde Osmanlı'nın da olduğu o küçücük devlet modelleri içinde parçalanmaya yol açacağını belirterek tam da bugünkü anlayışın içinde din üzerinden bir birliği sembolize eder. Oysa bizim göz ardı ettiğimiz bir kavram var. Yani burada Kanuni Esasi'nin içinde 11. madde hükmü olarak yer alan devletin dini, Devlet-i Osmaniye'nin dini İslam dinidir ibaresi 1921 Anayasası'yla pekala görmezden gelinebilir. Yani hilafet kavramından vazgeçilebilir. Gerekçesi nedir biliyor musunuz? Demin anlattık ya hani birileri bugün onun üzerinden yeni bir tarih anlayışı yazmaya başlıyorlar. İşte aslında Mustafa Kemal'i Anadolu'ya yollayan, Osmanlı'nın kurtuluşu için bir reçete açıklayan, kurtuluş kıvılcımını yakan Vahidettin'dir falan diye yalanlar uydurarak, halbuki nutkun içinde açıkça yazılıyor zaten bu. Vahidettin'i aklama projesi, Vahidettin kaçtıktan sonra Osmanlı coğrafyası içinde bu tartışma devam eder ve o kadar kısa sürede hani bugünün moda tabiriyle sönümlenecek bir kavram halinde değildir. Çünkü bir yandan tebaanın, bu kelimeyi bilinçli olarak kullanıyorum, herkes bugünden baktığı zaman kendini Osmanlı olarak görüyor ya, ben de ısrarla 6 yıldır diyorum ki bugün Osmanlı devam ediyorsa sen yine tebaaydın, yine köleydin, o bir hanedanın ismi çünkü. Aynı şekilde hilafet de hanedan içinde devrederek gelir. Demin dedik ya hani 1. Murat zamanında kullanılmaya başlanır aslında. Ama Yavuz Sultan Selim kati bir ifadeyle artık kullanılacak 1. hüküm olarak gösterir padişahı tanımlarken. Yani yeryüzünde aynı zamanda İslam'ın temsilcisi, İslam'ın devlet başkanı sıfatında kullanmaya başlar. Vahdettin kaçtıktan sonra aslında bu kavramın nereye yerleştirileceği tartışılır. Çünkü devletin bir arada tutulabilmesi için hilafet kavramına ihtiyaç vardır ve burada nereye gidileceği tartışılırken yapılan bir hüküm düzenlemesiyle saltanatın ve hilafetin önce ayrılması sağlanır. Çünkü 1924 Anayasası'na gelmeden daha 1923 yılında 21 Anayasası'nda yapılan yeni bir düzenleme ile burada bir hüküm altına alınır. Denilir ki 29 Ekim 1923 Teşkilat-ı Esasiye'nin bazı hükümlerinin düzenlenmesine dair kanun. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, resmi lisanı Türkçedir. Yani anayasanın 1924'te yenilenen anayasadan önce harekete geçilir bu hikayede. Neden? Çünkü bunun yapılması iktiza eder. Gerekçesi de şudur aslında. Devam eden kurtuluş mücadelesinin içinde. Yani bir şekilde yepyeni bir devleti kendi nüvelerinin içinde ümmetten ulusa çeviren o düzenlemenin içinde insanların bir arada tutulması fikrinin böyle bir zemine ihtiyacı vardır. 1924 Anayasası'nda da devletin dininin İslam olduğu hüküm altına alınır. Hatta hilafetin daha önce kaldırılmasına yani Mart 1924'te kaldırılmasına rağmen yapılır. Aslında şöyle anlatılıyor o dönemi iyi inceleyen tarihçiler açısından. Anayasanın kendisi laik olmasına, 1924 Anayasası'nın özü laik olmasına rağmen burada böyle bir hükmün bulundurulması toplumsal birliğin sağlanması için ortaya konulan bir hüküm olarak görülür. Ve 10 Nisan 1928'e kadar da sürüklenir bu hikaye. Hilafet kavramının içeriden çıkartılması, tamamen yok edilmesi 1928 yılını bulur. Bu arada neler yaşandığını insanlar ne kadarını biliyor ne kadarını bilmiyor bilmiyorum. Çünkü bir yandan büyük bir goygoyla anlatılan tarih bir yandan çarpıtılarak anlatılan bir tarih var. Ve ikisinin birleştiği buluştuğu yer son derece önemli. Bir taraftan insanlara deniliyor ki Osmanlı'nın yok edilmesi sırasında hilafetin kazınmasıyla birlikte aslında böyle bir yok ediş sağlandı. Öte taraftan sadece bir goygoyla Mustafa Kemal Atatürk kendisine de teklif edilen hilafeti kabul etmedi. Doğrudur ama sadece Atatürk'ün kafasında hilafeti kabul etmemekle Osmanlı saltanatının sürdürüleceği kaygısı yoktur. Onun kafasının içindeki bir ulus devlet olarak ortaya çıkan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir kavrama ihtiyacı yoktur çünkü. Bu kavramın tartışması geçmişte pek çok benzer örneğinin tartışmasında olduğu gibi beraberinde çok daha büyük kavgalar getirecektir çünkü. Ulus devlet modelinin içinde böyle bir kavrama yer yok. O yüzden Atatürk kati bir dille yok eder, aklının içinden tamamen siler ve 1924'te yapılan o düzenlemeyle birlikte aslında kafasında 4 sene önce yok ettiği kavramı 10 Nisan 1928'de hayata geçirebilir resmi ve kesin olarak. Şimdi burayı bilen, buraya kadar konuşulanları anlayan ama bir dakika ya bu arada olan bölümde ne oldu? Yani Vahdettin gitti, bir İngiliz zırhlısını atladı, kaçtı. Ondan sonra anahtarı İngiltere'ye, İngilizlere, İngiltere'nin İstanbul'daki komutanına teslim etti. Hilafet ne oldu? Ha, şöyle bir gelişme oluyor işte orada. O hikayenin gelişmesi sırasında, büyümesi sırasında. Deniliyor ki hilafet kavramı ortada kalmamalı. Yani bir halife seçilmeli. Halife seçimi için düşünülüyor, 19 Kasım'da basın yoluyla halka duyuruluyor. Deniyor ki yeni halifenin seçimi yapılmıştır. Yeni halife Abdülmecit Efendi görevine başlamıştır. Abdülmecit Efendi hanedanın içinden gelen, Osmanlı hanedanının içinden gelen bir insan. Ve hilafet görevini aslında o gün yönetimde olan, yani artık net bir şekilde gücünü bütün dünyaya kanıtlamış, Anadolu'yu düşman işgalinden temizlemiş insanların arasında aslında kendisine söylenmesine rağmen, yani sade bir şekilde bu görevi üstlenin çünkü bu sembolik bir görevdir ısrarla söyleniyor. Hayır, çok şaşalı bir tören düzenleniyor. Abdülmecit Efendi kabul ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde de çok ciddi anlamda hilafet destekçileri var. Ve bu insanlar hilafet kurumunun daha da güçlendirilerek ortaya konulması için mecliste de ciddi anlamda kulis yapıyorlar. Yani bu sadece ruhani bir görev olmasın. Gerçekten orada bu sıfatla bulunan insan devlet yönetiminde de söz sahibi olsun. Hayır, ama Mustafa Kemal 17 Ocak 1923'te bir basın toplantısı yapıyor. Orada basın toplantısında halife kavramının, halifenin nasıl yaşayacağı, ne yapılacağı, bundan sonrası için ne olacağı falan bütün bunlar tartışılıyor. Ve Mustafa Kemal kati bir dille çok net, çok kesin olarak diyor ki millet isterse halifeyi başından defedebilir. Bakın burada topluma güvenmeyi görüyoruz biz her şeyin ötesinde. Çünkü şunun farkında Atatürk. Burada siz siyasal anlamda bunun altına üstüne herhangi bir destek, dayanak koyun. Bunun bir önemi yok. Toplum tarafından desteklenmediği sürece hiçbir işe yarama şansı yok zaten. Ve burada işte 3 Mart'a kadar, 1924'e kadar hazırlanan o kanun teklifine kadar hilafet kavramı bir şekilde geçiyor. Ve Osmanlı Hanedanı'nın, hani saltanatla hilafet kavramı ayrıldı dedik ya, Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkışı, yani artık yeni Anadolu coğrafyası içinde Türkiye Cumhuriyeti, genç Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunmaması şartı getirildiği gün Abdülmecit Efendi de, son halife Abdülmecit Efendi de Türkiye'yi terk ediyor İstanbul'u. Nereye gidiyor? Suudi Arabistan'a. Çok beklersiniz. İsviçre'ye gidiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Çünkü son halife Abdülmecit Efendi resim yapan, sanatla ilgilenen falan biri. Hanedanın içinden çıkmış insanlardan bir tanesi. İsviçre'ye gidiyor. Neden? Aslında Anadolu'dan kalkan trenlerle o meşhur bilinen Hicaz-Şam demiryolu üzerinden kendi İslam coğrafyasına da gitmesi mümkün. Oysa böyle bir durum yok ki. Çünkü aynı zamanda eş dönemli olarak bununla aynı tartışmalar Arap coğrafyasında da başlıyor. Osmanlı yıkıldığına göre hilafet geri gelmiştir. Hilafet artık bizim hakkımızdır diyerek. Bakın kavramın ilk halini bilinçli olarak size söyledim. Hazreti Muhammed'den sonra devlet başkanlığı sıfatı sadece İslam dininin birliğini temsil etmiyor bu insan. Aynı zamanda İslam coğrafyasının devlet başkanı gözüyle görülüyor. Yani bu hükmü eline geçiren insanlar bir yandan da İslam coğrafyası içinde devleti temsil ettiğini, devlet otoritesini, gücünü temsil ettiğini iddia ediyor. Sultan Abdülmecit, öyle demeyelim, Abdülmecit Efendi, son halife Abdülmecit Efendi ısrarla aynı şeyi söylüyor zaten. Oraya İsviçre'ye gittikten sonra bir bildiri yayınlıyor. Bildirinin içinde diyor ki işte genç Türkiye Cumhuriyeti'nin, ben öyle diyorum, onlar öyle demiyor çünkü, Türkiye hükümeti diyor. Türkiye hükümetinin verdiği hilafetin kaldırılması kararını tanımıyoruz, ottur çöptür falan filan. Müslümanları bir kongre toplamaya çağırıyor. Nereden çağırıyor? İsviçre'den. Bak bunun altını birkaç kez çizelim, olur mu kalın olarak? Çünkü bugünün goygoyla tarih yazdığını zanneden bir grup dangala bunun tam tersini iddia ediyorlar. Hani Arap coğrafyası, birlik falan, öyle bir şey yok ya. Son halife Abdülmecid Efendi İsviçre'den kongreye toplanma çağrısı yapıyor. Hani zahmet edip İslam coğrafyasının içine gelmiyor. İsviçre hükümeti bu çağrıyı yaptıktan sonra 11 Mart 1924 ayın 16'sında 16 Mart 1924 tarihine kendisine resmi Antetli bir yazıyla diyor ki, net ifadelerle, size burada verilen oturma izni siyasi propaganda yapmamanız şartıyla verildi. Altını bir daha çizelim mi? Buradaki oturma izniniz siyasi propaganda yapmama şartıyla verilmiştir. Yani diyor ki, fazla konuşma. Burada sen geldin, oturma izni aldın, oturdun, resim yapıyorsun, sanatla ilgileniyorsun falan filan. Bunun üzerine Abdülmecid Efendi, son halife Abdülmecid Efendi, tası tarağı topluyor, Fransa'ya geçiyor. Ve Fransa'da bir kez daha bu çağrıyı el altından yaymaya çalışıyor. İslam camiasında, İslam coğrafyasında kimse sallamıyor kendisini. Ve bunun üzerine tamamen kendi iç dünyasına dönüyor. Biliyorsunuz zaten, hani bir ressam olarak daha da ünlü. Orada resim çalışmaları yapıyor. Müzikle ilgilenen bir adam aynı zamanda. O müzik çalışmalarına başlıyor. Şimdi bunun ardından hilafetin yolculuğu bambaşka bir yere geçiyor. Artık Osmanlı eliyle hilafetin tamamen yok edildiği, yani Osmanlı ile hilafetin hiçbir alakası kalmadığını bilen Arap coğrafyasının içinde kımıldanma daha da başlıyor. Yine aynı sene 1924 içinde Hicaz Kralı Hüseyin olarak adlandırılan bir insan var. Aslında bu adam Mekke Şerifi. Ne demek Mekke Şerifi? Mekke'nin korunmasından sorumlu olan bir aile, Osmanlı tarafından verilen bir sıfat bu. Mekke Şerifi önemli bir adam. Çünkü bu görev Hüseyin'e, Hicaz Kralı Hüseyin diyor ya, Hicaz Kralı Hüseyin'e verildikten sonra aslında o bölgenin tamamının söz sahibi olarak görülüyor. Ve diyor ki, ben buranın söz sahibiysem halifelik benim hakkımdır. Bak, kavramın içi boşaltılması ne kadar kolay, görüyorsunuz. Hani bugün büyük bir goygoyla anlatıyorlar ya, aslında çok basit bir sıfattan bahsediyoruz biz. Herkes bir tarafından toparlamaya çalışıyor, çekiyor çünkü kendisine. Ulan bu benim hakkımdır diye. Ve ilk tepki Suudlulardan geliyor. Suudi Arabistan'dan. Bir dakika, hop diyorlar ya. Sen buranın yöneticisi olabilirsin de ülkenin sahibi biziz. Toprağın sahibi biziz. Ve bu tartışmaların üzerine 2 yıl sonra, bundan 2 yıl da değil aslında, 1,5 yıl sonra, 1926 yılının hemen başlarında İbni Suud Hicaz Kralı olarak göreve başlıyor. Artık yani Hüseyin'in de çalışmaları bitiyor. Yalnız burada bu Hüseyin hikayesine bir parantez açmak lazım. Çünkü insanlar burada tarih yazılırken tarihin bilinçli olarak bazı bölümlerinin yok edilmesine göz yumuyorlar. Oysa tarih dediğimiz şey gözümüzün önünde. İstanbul'da bu yayını Emirgan'dan izleyenler var mıdır? Vardır eminim. Ya da şöyle bir pazar günü hani çıkalım bir boğaz havası almak isteyelim. Orada biraz gezinelim. Alalım o iyot kokusunu. Ruhumuz şenlensin falan diyenler. Emirgan'da çok güzel, beyaz cumbası biraz da böyle yola taşan çok güzel bir yalı vardır. Ben çok sevdiğim için, hani ben bir İstanbullu değilim ama yalılar gerçekten, belki bir gün onun tarihi üzerine de burada konuşmamız gerekir. Yalılar İstanbul'da boğazın incisi, oysa geçmişte mesela İstanbul'un tarihine baktığınız zaman alakasız gibi görünebilir ama çok alakalı anlatacağım şey. İstanbul'un tarihine, geçmişine baktığınız zaman ta Bizans döneminden beri aslında deniz kenarları çok cazip olmamış. Gerçekten insanlar hep içerilerde yaşamış. O yüzden mesela İstanbul'un köy olarak adlandırılan yerleri hep daha içeridedir. Deniz bölümleri çok revaçta yerler değilmiş. Çünkü deniz etkisi, işte rutubeti açık, çok soğuk. İstanbul'da zaman zaman yapılan, işte devletin yönetildiği, ta Topkapı'dan başlayıp işte ondan sonra Ortaköy'e gelinen, oradan Beşiktaş'a doğru yavaştan böyle kayılan, Yıldız Sarayı'na kadar gidilen coğrafya bu yüzden böyle kullanılmış. Osmanlı orayı inci gibi süslemiş ve üzerine o yapılan hepsi birbirinden zevkli yalılar böyle bir tarihi geçerliliğe sahip. Orada Emirgan üzerinde böyle beyaz cumbası, hafiften de yola çıkan, sahil yoluna çıkan Şerifler yalısı vardır. Gördünüz mü hiç? Heh, işte orada adı geçen Şerif bu Şerif. Yani kendine Hicaz Kralı diyen Hüseyin'in, aslında Mekke Şerifi olan Hüseyin'in yalısı orası. Yani aslında Osmanlı'nın kalbinde yaşayan bir insan. Orada herkesin gözünün önünde, herkesle birlikte yaşayan, daha doğrusu oraya gidip gelen değil ama orada mala mülke sahip olan bir insandan bahsediyoruz. Ve aynı adam, hani deniyor ya bugün işte İslam coğrafyasının en iyisi, işte halifenin temsilcisi falan. Böyle biri değil ya. 1916'da Osmanlı'ya karşı Arap isyanını başlatan adam. Kimle birlikte biliyor musun? Hani başka bir film kahramanı olarak biliyorsun ya, Arabistanlı Lawrence. İşte onunla birlikte çalışmalara başlayan insan. Ve karşılığında ne istiyor biliyor musun? Benim şerifliğimi tanıyacaksınız. Ben buranın kralı olacağım. Hani deniyor ya şimdi işte Hicaz kralı. Adam böyle oluyor, Hicaz kralı. Yani orada tıpkı İstanbul'un anahtarını İngiliz'e teslim eden Vahdettin gibi, o da aynı şekilde Arabistanlı Lawrence'la birlikte çalışıyor. Karşılığında iki şey istiyor. Diyor ki ben burada Hicaz kralı olarak oturacağım ve oğullarım da burada kurulacak yeni coğrafyada kral olarak devam edecek. 1921 yılında oğullarından büyük olan Abdullah Ürdün emiri oluyor. Diğeri de Faysal da Irak kralı oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bak aslında hani İslam coğrafyası, birlik, bütünlük falan anlatıyor insanlar. Öyle bir şey yok. Hikaye o. Herkes kendine bir devlet, devletçik kurma telaşında. Hani bugün Ürdün kralı, bugün görevde olan Abdullah var ya, işte onun dedesi. Hüseyin. Yani Şerif, Mekke Şerifi Hüseyin, Hicaz kralı Hüseyin. Anlatılan Hüseyin bu. Ve ilk coğrafi tartışma zaten kendi aralarında çıkıyor. Ve adam... Bizde hilafet kaldırıldıktan, 1924'te kaldırıldıktan sonra kendini halife ilan ediyor. Ama demin dediğim gibi İbni Suud'un bir dakika Hicaz kralı benim dediği andan itibaren Kıbrıs'a sürgüne gönderiliyor. Ve orada Kıbrıs'ta sürgünde yaşıyor hayatı boyunca. Yani İslam coğrafyası içindeki hilafet tartışması bugün bize anlatılanla alakasız bir şey. Gözümüzün önünde cereyan eden ve gözümüzün önünde böyle binbir ayrı kisveye büründürülen bir tartışmadan bahsediyoruz. Tarihi bilgi bu kadar yeter. Tarihin renkli bilgisi bu kadar yeter. Ama şunu düşünün. Bugün neden bu tartışmalar başladı? Yani Diyanet'in başkanı, üstelik Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında bu kadar önemli bir kurumun, oluşturulan ilk Diyanet İşleri Kurumu'nun başına biliyorsunuz Rıfat Börekçi getiriliyor. Çünkü milli mücadelenin başarıya ulaşmasında o dönemde Ankara müftüsü olarak görev yapan Rıfat Börekçi'nin çok büyük emeği var. İstanbul'dan demin bahsettiğimiz hani bu İslam Birliği'nin simgesi, hepimizin vatanın teminatı falan diye adlandırılan yerden Şeyhülislam'la birlikte, Dürrizade ile birlikte verilen fetvayla Mustafa Kemal'in katli emrediliyor. Şimdi size soruyorum, ya hangi kurumun tartışmasını yapıyoruz arkadaşım biz? Neyin tartışmasıdır bu? Bugün birilerinin peşinde koştuğunun tarihi bu işte. Bu kadar basit bir tarihten bahsediyorum ben size. Peki bugün neden gündeme geldi? Gerekçesi artık şu, yayının başlığında çok açık bir cümleyle yazmaya çalıştım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 20 senenin sonunda yok olan oylarını tekrar bir araya getirebilmek, safları tekrar düzebilmek için böyle bir projeyi gündeme getiriyor. Bunun için orta vadeli planda Diyanet İşleri Başkanlığı'na milyarlarca yeni Türk lirası öneriliyor. Al bu parayı harca. Ne için harcayacak bunu Diyanet? Yepyeni bir şey mi ihdas edecek? Yok. Ama bu propaganda için, bu propagandanın işleyebilmesi için parasal desteğe ihtiyacı var. Bunun için Diyanet İşleri Başkanı ortalıkta böyle apır sapır konuşuyor. Bu cümleyi bilerek kullanıyorum, apır sapır. Ve bugünün siyasetçiyim diyen yeni Türkiye'nin laiklik ilkesinin anayasada yer alan ikinci maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerinden biri olan laikliğin ne kadar basit bir kavram olduğunu düşünmesinler diye anlatıyorum. Çünkü bugün insanlar Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle boş boş konuşmasına biraz da gülümseyerek bakıyorlar. Yayının başlığında kullandığım fotoğraf, Ayasofya'daki o kılıçlı fotoğraf boşa değil. O sadece bir sembol falan değil. Orada yepyeni bir Şeyhülislamlık yaratılmaya çalışılıyor. Bir adam din işlerinin tamamen bütün topluma sirayet etmesini istiyor. Hem de tam şu cümleyle. İnanç işte insanla Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya işte ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Hayır ama kaldırılması gerekiyor ortalığın ayağı. Bir dakika, sen haddini bil demek gerekiyor. Hem de bugünün siyasal yöneticilerinin yapması gerekiyor bunu her şeyden önce. Çünkü bu çok ciddi bir proje. Çok ciddi bir projeyle ortaya çıkılıyor ve kaybolan birliği Adalet ve Kalkınma Partisi bugün din üzerinden tekrar sağlamaya çalışıyor. Son bir nokta. Biz ne zaman duyduk bu laiklik tartışmalarının bir kez daha gündeme geldiğini hatırlıyor musunuz? 5 sene oldu. O dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman yeni yapılacak anayasada laiklik ilkesi yer almamalı dedi. Ve o gün de burada aynı şekilde bağırdık. Bir dakika, herkes haddini bilecek önce. Herkes anlayacak ki bu ülke haybeye konmamış. Deminden beri size anlatmaya çalıştım. Şu kısa tarihin içinde nereden nereye savrulduğu çok önemli. Çünkü burada önerilen şey çok basit, çok sıradan İslam birliğini sağlamak, İslam dünyasının önderi olmak, insanlığı iyiliğe, güzelliğe sevk etmek falan filan değil. Böyle bir şey yok. Burada ciddi anlamda bir siyasal birlik sağlanmaya çalışılıyor. Oysa deminden beri örneklerini ortaya koyarak söylemeye çalıştığım gibi 29 Ekim 1923'te kurulmuş Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir kavrama ihtiyacı yok. O başka bir ulus devlet modeli içinden kendi insanlarını ümmetten topluma evirerek, devşirerek ve bugüne getirerek zaten uluslar arasında saygın bir yer edinmeye çalışmış. Bizim bugün de savunmamız gereken şey. Ez cümle, bu cümlelerin herkes karşısında olmalı. Ve bu cümleleri özellikle dine inanan, samimi dindar olarak kendini tanımlayan insanlar karşı olmalı. Çünkü burada bahsedilen hikayenin arka planında ne olduğu çok net görülüyor. Yepyeni bir devlet anlayışı. Biz o devlet anlayışını tamamladık. Yani 1876'da ilk kanuni esasiden 21-24 anayasalarında, sonra 1961 anayasasında, faşist dönemin 1982 anayasasında, 12 Eylül karanlığında çıkmış o anayasal çalışma içinde bile biz bunları tamamladık. Çünkü o günün bütün yöneticileri çok iyi biliyor ki anayasadaki laiklik ilkesi yok edilirse toplum net bir çatışma içine itilir. Ve bugün sadece din siyasete hizmet edecek şekilde Ali Erbaş tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Bugün kendini muhalefet olarak tanımlayan herkes bu işi ciddiye almak zorunda. Bu söylem boş bir söylem değil. Bu söylem sadece 18. İmam Hatipliler Olağan Genel Kurulu'nda söylenmiş bir şey değil. Bu cümlelerin altı dolu ve bu cümlelerin sahibi Ali Erbaş değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinde hem de böyle bu sabah yayına oturduğunuz zaman biz aynı şeyi düşünüyoruz, aynı yerden geleceğiz, aynı şekilde konuşuyoruz falan diye gelmediniz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ki. Ya niye bakalım? Biz farklı insanlarız. Hepimiz farklı şekilde yetiştirildik. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, bunlar farklı. Ama bir önemi yok. Biz aynı ülkeyi seviyoruz ve iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden, birbirimizden rahatsız olmadan. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. O yüzden bir araya geliyoruz her sabah. Bu yayın sürsün kardeşim. Bak, burada konuşulanları başkaları anlatmıyor. Başka yerlerde konuşulmuyor. Sadece goy goy yapılıyor diyorsanız ve bu yayını desteklemek isterseniz yapabileceğiniz bir iki şey var. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'a, YouTube üzerinden ya da ünsalunlu.com.tr adresi üzerinden abone olabilirsiniz. Tek bir düğmeye dokunarak. Ya bu paralı pullu bir şey değil. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. YouTube üzerinden bu yayına destek vermek mümkün mü? Evet, mümkün. Mesela katıl düğmesini isterseniz kullanabilirsiniz. Bu yayın her zaman parasız. Siz isterseniz. Onun dışında Süper Chat uygulaması var, Süper Sticker uygulaması var. Yani yayın sırasında da bu yayınlara devam ederken online olarak da katkı verebilirsiniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi ve bundan sonra 6 yıldır olduğu gibi hiç değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden sadece gerçekler üzerinden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.